O pozitif kısmı baki, evet, ama felsefesi biraz değişik diğer ebeveynlik stillerinden. O da şöyle açıklayabilirim herhalde. Burada anne baba hani çocuğu koruyucu ya da ona engel koyucu bir konumda değil, çocuğun gelişim sürecine rehberlik eden kişi konumunda. Ve burada amaç çocuğun bir şeyleri yapması ya da yapmaması değil, tam tersine çocuğun iyi bir insan olması, vicdanlı bir insan olması yönünde onu desteklemek aslında. Çocuk kendine öz yeterliği, gelişkin bir birey olsun, kendi hayatını düzenleyecek, zamanını düzenleyecek kapasiteye erişsin diye ebeveynin rehberlik ettiğini görüyoruz. En temelde pozitif ebeveynliğin özü bu diyebiliriz. Ama tabii çerçeveyi süsleyen şeyler de işte koşulsuz sevgi, çocuğa saygı duymak, farkındalık geliştirmek. Ve hani empati. Bunlar da en önemli dört ayağı diyebiliriz. Ama tabii besleyen başka şeyler de var.
Peki şimdi pozitif ebeveynlik olmayan bütün ebeveynlik tarzları negatif mi diyoruz peki? Var mı? Negatif ebeveynlik var mı?
Negatif ebeveynlik. Yok ya, öyle tanımlamayalım. Yani pozitif ebeveynlik dışındaki ebeveynlik stillerini hani itibarsızlaştırmak için ortaya atılmamış bu pozitif ebeveynlik kavramı. Bir ihtiyaçtan doğmuş. Hani her yeni şey, yeni olgu bir ihtiyaçtan doğar ya. Hani bakılmış ödül, ceza çok işe yaramıyor. Çocukları çok sıkmak, boğmak, her an onlara çok yakın bir şekilde hani yaptıklarını denetlemek bir işe yaramıyor. Ve tabii bu konuda pek çok bilimsel araştırma da yapılmış. Uzun vadede çocuklara bu tür katı yöntemlerin bir fayda sağlamadığı, aksine hani psikolojik yaşantıların tehlikeye soktuğu ortaya konulduğu için de yeni bir olgu ortaya atılmış pozitif ebeveynlik diye. O yüzden hani diğer tarzlar negatif değiller bütünü bütünle. Ama İçinde çocuğun gelişimine çok da hayırlı, çok da yararlı olmayan bazı öğeler taşıyorlar. Bunları geçen yayınımızda konuşmuştuk.
Evet.
Hani o anlamda pozitif ebeveynlik upgrade versiyonu falan diyebiliriz belki.
Anladım. Peki hocam, nasıl olacak bu pozitif ebeveynlik? Diyelim benim çocuğum var. Ben nasıl pozitif ebeveyn olabilirim çocuğuma? Ne yapmam lazım?
Tam ben de pozitif ebeveynliğin bileşenlerinden biraz bahsedeyim diye düşünüyordum. Güzel bir alan açtın bana. Bence bir insan eğer pozitif ebeveyn olmak istiyorsa her şeyden önce çocuğu için güvenli bir alan tutucu olmalı. Yani bu ne demek? Çocuğun sana her koşulda güvenebilmeli. Yani ben sandalyenin tepesinden balıklama halıya da atlamış olabilirim. Annemin yeme dediği şeyi de yemiş olabilirim ya da işte arkadaşlarıma uyup okulu da kırmış olabilirim ama ne olursa olsun iyi şeyleri de kötü şeyleri de kararsızlık yaşadığım şeyleri de ikilemlerimi de anneme babama anlattığımda onlar beni güvenle sarıp sarmalarlar. Bu hissi çocuğa vermek lazım. Tabii bu hissi çocuğa verebilmek için de yine pozitif ebeveynlik ekseninde çocuğu yargısız bir yerden gözlemleyip dinlemek lazım. Çünkü hani kendi yargılarımızı, kendi beklentilerimizi, kendi yetişme tarzımızda bizden beklenenleri yansıtırsak, yine geçen yayın değinmiştik. O zaman çocuklarımızdaki ilişki çıkmaza girer ve daha pozitiften çok negatife doğru yönelmiş oluruz. Tabii bu güvenli alanı yaratmak için çocuğu bir de koşulsuz sevdiğimizi ona her zaman göstermemiz gerekiyor. Hani çoraplarını yere attığında da seni seviyorum, atmadığında da seni seviyorum. Seni sevmeye devam edeceğim. Bu hani bizler için saçma bir güvence belki bir yetişkin için ama bir çocuk için çok hayati. Düşünsene yani küçücüksün, yiyeceğini annen baban karşılıyor, yuvanı onlar temin ediyor. Tek sevgi kaynağın onlar ve birinci sevgi kaynağın onlar ve sen sürekli ikirciklisin bir çocuk olarak. Sevilecek miyim, sevilmeyecek miyim? Çok stresli bir durum. O yüzden de hani buna dikkat ederse ebeveynler bence pozitif ebeveyn olma yolunda yolun yarısını yürümüş olurlar diyebilirim.
Peki bu çocuk şımarmayacak mı sürekli seviyorsak onu? Sen ne yaparsa yapsın seviyoruz. Şımarmayacak mı çocuk? Öyle bir algı var ya. Öyle bir algı var ya. Şımartıyorsun çocuğu algısı. Bu çocuk şımarmıyor mu o zaman?
Ya şımarsın Meriç'im yani. Biraz da şımarabilir çocuk ama çok iyi bir yere değindin. Ya yani şöyle, bu şımarma konusu da bence çok yanlış algıladığımız bir konu. Ve çoğu zaman bence şımarma dediğimiz şey hani çocuğun annesinin babasının ona sağladığı güvenli alana güvenerek biraz daha böyle hani şirin, daha muzip bir yerden bir şeyler yapması değil aslında. Biz şımarma deyince şeyi anlıyoruz, işte tepemize çıkacak çocuk. Ortalığı başımıza yıkacak, her istediğini yaptıracak. İşte bunun temelinde yatan şeyini, sağlıklı sınır koymayı bilmiyoruz çünkü çocuklara. Yine pozitif ebeveynlik üzerinden ya da pozitif disiplin üzerinden gidecek olursak, bir farkı da diğer ebeveynlik tarzlarına kıyaslayacak olursak, burada sınırlar çok net ve belli. Yani çocuktan ne istediğim belli, ne beklediğim belli. Bir de tabii şey çok önemli. Sınırım belli. Ben evden çıkmadan dağıttığın oyuncakları toplamanı istiyorum. Sınır belli. Sonuç da belli olmalı. Oyuncakların toplamadığın takdirde ne olacak? Bunu da belirlemeliyim çocuğa. Eğer oyuncaklarını toplamazsan parka gitme vaktimiz kısalacak. Çünkü ben seni beklemek zorunda kalacağım. Oyuncaklarını toplamadan çıkamayız. Ve bu bizim evimizin genel kuralı. Çocuğa da bir de şey çok önemli burada. Anlayabileceği, yani yaşının ve gelişim düzeyinin el verdiği ölçüde bunu anlatmak. Anlatırken de çocuğa saçma sapan gereklilikler sunmamalıyız. Gayet akıllı mantıklı şeyler. Bak, baban eşyalarını dağıtıyor mu? Evet, dağıttığı zamanlar da oluyor çalışırken ama sonra topluyor. Ben mutfakta yemek yaparken dağıtmıyor muyum? Dağıtıyorum. Ya da işte spor yaparken evde dağıtıyorum ama sonra topluyorum. Biz beraber yaşıyoruz. Beraber yaşamanın bir kuralı bu. Herkes 3-5 eşyasını yerde bıraksa burada bir kaos olur. O yüzden herkes odasından sorumlu. Nasıl ki ben sabah uyandığımda yatağımı topluyorsam, işte kişisel bakım eşyalarımı yerli yerinde bırakıyorsam, senden de aynı şeyi bekliyorum. Bunu dediğimiz zaman çocuk zaten İnatlaşmak yerine etrafına bakacak. Burada da tutarlılık noktasına geliyoruz ve model olma noktasına. Şunu düşünecek çocuk, ya hakikaten annem mesela gidiyor makyajını yapıyor, kremlerini falan sürüyor neyse. Kadın aldığı yere geri bırakıyor. İşte babam bir şey yapıyor, getirdi orada tamirat yaptı, bir şeyler yaptı her neyse. Katladı, sonra hepsini kutusuna koydu ve yerine kaldırdı. Hakikaten de eve giren çıkan hiç kimse öyle çorabı bir yere, terliği bir yere, oyuncağı bir yere fırlatmıyor. Herkesin bir sorumluluğu var. Çocuğa model olduğumuz zaman bunu biz de tutarlı bir şekilde, o kuralını koyduğumuz şey her neyse evin içinde yaptığımız zaman, çocuk zaten inatlaşmak yerine bir durup düşünüyor. Aa evet, burası benim odam, benim sorumluluğum. Tamam hadi bakalım, ben de şu tavşancığı kaldırayım. Hadi gönlün olsun anneciğim diye başlayan süreçte çocuk zaten buna alışıyor. Bir diğer önemli nokta neydi? Tutarlılık. Bu da çok önemli pozitif disiplin ve ebeveynlikte. Yani ben bugün topla oyuncaklarını deyip yarın öbür gün haftanın 3 günde aman toplamasan da olur gel şimdi hadi ayakkabılarını giyelim diye çocuğu çıkardığımda çocuk karma mesaj alıyor benden. Dolayısıyla sınırın ne olduğunu bilemiyor. Bir de benim tepkilerime de güvenemiyor. Çocuk evet. Şey yapıyor yani. Bu da deli midir nedir bu kadın ya? Bir kızıyor bir kızmıyor. Bir toplatıyor bir toplatmıyor. Hani şey, yaratıyorsun bari takip et köşemde bugün. Tutarsız ebeveyn. Hani ne yapacağımı bilmiyorum. Bu da bence çok önemli bir şey, yani tutarlı olmak. Bence bu çerçeveyi iyi çizersek çocuğumuz zaten o bizim geleneksel anlamda düşündüğümüz şımarma moduna da girmiyor.
Yani çocuğun her istediğini yapmak ya da sürekli sevgi göstermek değil de bir sınır sıkıntısı var şımarmada. Eğer sınırı belirleyemezseniz her türlü şımaracak gibi anladım. Kesinlikle. En azından.
Kesinlikle. Ya burada sağlıklı sınır koymak önemli. Hani ya biz yetişkinler için de geçerli ya bu. Hani mesela sen çok yakın bir arkadaşın vardır. Aşırı seviyorsundur, can dostundur. Ama yine de senin sınırının nerede başlayıp onun sınırının nerede bittiğini bilmezsen o ilişki evet. Sağlıklı bir yerden ilerleme. Aynı şey ebeveyn çocuk ilişkisi için de geçerli bence.
Bu karma mesajla alakalı mesela şey vakaları olduğunu biliyorum. Bazı vakalar var öyle. Mesela aileden karma mesajlar gelince ileride büyüdüğü zaman da o şey algısı, o güvenmeme durumu oluşuyor diye en azından bazı vakalar gördüm. Bilmiyorum ne kadar genellenebilir bir şey ama yani o bayağı problemli bir şey. Çocuğa ya bir gün bir şey yaptığı için kızıyorsunuz. Dedik öbür gün de aynısını yapıyor. Kızmıyorsunuz ya da işte bazen ödülü veriyorsunuz, bazen vermiyorsunuz. Dedik herhalde bayağı etkileyen bir şey olması gerekiyor ilerleyen süreçte en azından.
Çok güzel bir örnek verdin Meriç'im. Gerçekten de öyle. Bu konuda son zamanlarda yapılan çalışmaları da okuyorum. Genelde işte anne babanın böyle tutarsız davrandığı durumlarda ya da yoğun miktarda ceza uyguladığı durumlarda ilerleyen yaşlarda çocukların hem ergenlik dönemini çok sert atlattıkları hem hani psikolojik olarak bağlanma örüntülerinde çok ciddi yaralanmalar yaşandıkları bilinen bilimsel gerçekler zaten. Bir de hem tek bir ebeveyn üzerinden tutarlılık konuşuyormuş gibi algılanmasını da istemiyorum. Ebeveynlerin kendi arasındaki iç tutarlılığı da çok önemli. Yani senin dediğin gibi bir ebeveyn bir gün bir şeye kızıp bir gün kızmıyorsa bu çok zorlar çocuğu. Dünyayı anlaması, kavraması için, evet. Kendi duygularını düzenlemesi için de çok zor olur. Bunun yanı sıra annenin evet dediğine baba hayır diyorsa, babanın izin vermediğine büyük anne izin veriyorsa gibi böyle şeyler de çocuğa şu mesajı da veriyor aynı zamanda. Ha biri izin veriyor, biri vermiyor. Ya da iyi günündeyken izin veriyor, kötü günündeyken izin vermiyor aynı ebeveyn. Ne yapayım ben o zaman? Yavaş yavaş çocuk şunu öğreniyor. Kimi nasıl manipüle edeceğini çözüyor. Yani mesela evet. Diyor ki dedem biraz ağladığında bana şeker alır canım. Yani ama bu işte babama sökmez. Ya da aynı ebeveyn için düşünelim. Hani annem hafta sonları işe gitmediği için ya da babam daha biraz daha sabırlı. Hafta sonları ben daha güzel istediklerimi yaptırıyorum onlara. Çocuk zaman, mekan, kişilik özelliklerini bir çetele yaparak tık tık tık kimi nasıl manipüle edeceğini öğreniyor. Ha diyeceksin ki olsun hocam bunları da öğrenmesi lazım. Hayat vahşi bir yer. Yani öğrensin de bir çocuk açısından düşünsene 3-4 yaşındasın. Özgürce oynayıp dünyayı keşfedip hata yapıp öğreneceğin yaşta insanların duygularının neticesinde kendini ayarlayıp manipüle etmeyi öğrenmek zorunda bırakılıyorsun. Senin dediğin örneğe gelecek işte bu çocuk büyüdüğünde kuvvetle muhtemel sürekli insanları izleyen, onların niyetlerini okumaya çalışan, onların niyetlerine göre onlara sürekli bir şeyler vermeye çalışan, arada alma verme dengesini kaçıran bir birey olabilir ve güvenmeyebilir insanlara. Yani evet. Ha bugün beni seviyor ama yarın beni bırakabilir.
Evet. O duygusal ilişkilerde çok fena şekilde işliyor genel olarak. Hani arkadaş ilişkilerinde o kadar işlemiyor sanırım ama duygusal ilişkilerde birebir yansıtıyorsunuz aynı şeyi.
Evet, emin ol arkadaşlık ilişkilerinde de işliyordur bu ama evet. En şiddetli durumu dediğin gibi ikili ilişkilerde yaşanıyor. Niye? Çünkü bir artık eşler ya da ne bileyim hayat yolunu beraber yürümek üzere olan insanlar ne yapıyorlar? Bir bütün olma çabasıyla o ilişkin içine giriyorlar. Kaçacak hiçbir yerin yok. O yüzden de hani bunların yansımalarını yetişkinlikte de görmek mümkün. Tutarlı olmak çok önemli. Hem ebeveynin kendi iç tutarlılığı hem de çocuğa bakım veren başka kimler varsa işte anneanne, dede, bakıcı. Ya ben çok ilginç şeyler yaşıyorum. Mesela bir gün bununla ilgili bir arkadaşımın evine gittim. Küçük bir kız çocuğu var. Evde otururken şöyle bir durum oldu. Hani dedik ki çok bunaldık biz biraz çıkalım bir kahve içelim falan. Kızcağız da dedi ki dedi annemler de çocuğu görmeye geleceklerdi. Dur dedi bekleyelim onlar gelsin. Hani anneannesiyle dedesiyle vakit geçirirken biz de gider kahvemizi içeriz. Bir geldi anneanne dedi. Meriç abartmıyorum. Bu arada aynı semtte oturuyorlar. Hani birkaç bina ileride. Bir geldiler böyle ellerinde küçük spor çantası gibi bir şey. Ben yatıya kalacaklarını düşündüm. Bilemedim yani. Hatta dedim ki ay kahve içtikten sonra ben geri dönmeyeyim ayrılayım. Hani yatıya geldiler herhalde. Kahve içerken arkadaşıma dedim ya dedim ben gelmeyeyim hani annenler yatıya geldi herhalde. Güldü dedi ki kız. Onlar yatıya gelmediler dedi. Sen dedi onun o çantanın içinde ne var biliyor musun dedi. Atıştırmalıklar var dedi. Ben çocuğuma neyi yasakladıysam onun içinde o var dedi. Ve ben şok geçirdim dedim ki nasıl ya? Ben dedi yakaladım geçen gün. Konuştum da hatta dedi. Hani sağlık gerekçesiyle aşırı şekerli gıda biz yedirmiyoruz evde şunu yapmıyoruz bunu yapmıyoruz. Ve kendimize yanımıza mont aldık işte sweatshirt aldık elimizde mi taşıyalım bahanesiyle altlık. Altta böyle bir dünya parti malzemesi. Ve çocuk küçücük yani dört bile değildi o zaman. Kızcağız onlarla uğraşıyordu. Yani düşünsene sen bir kural koyuyorsun babaanne de karşıdan gelir gelmez. Ya bu çok basit bir şey hani yeme davranışı beslenmeyle ilgili bir şey ama sonuç olarak işte sağlıksız sınır olduğu zaman ya da işte aile bireylerinden biri tutarsızlık gösterdiği zaman neler olabileceğine dair çok net bir şeydi benim için tabloydu.
Çok enteresanmış.
İlginç değil mi?
Evet.
Yani bu özellikle büyük anne ve büyük babaların sınır ihlali konusunda hani bir şeyleri yok.
Sınırları yok.
Gökyüzü evet gökyüzü sınır yani. O yüzden hani pozitif ebeveynlikten bahsederken aslında bence şeyleri de kapsayalım. Büyük anne ve büyük babaları. Evet yani senin de dediğin gibi çocukların ileride daha psikolojik açıdan daha sağlam, daha sağlıklı bireyler olabilmeleri için bunlara biraz dikkat etsek fena olmaz bence.
Peki bu çocuk diyoruz da 3-4 yaştan mı bahsediyoruz şu anda? 5-6 mı? Yani 10-15.
Ben şöyle bir şey söyleyeyim. 0-18.
0-18. 18'e kadar bunların hepsi geçerli diyorsunuz
Evet,
anlattıklarınızın.
evet. Ya neden 0-18? Şimdi hani biraz daha gözümüzde canlansın diye daha büyük yaş grubu çocuklardan örnek verdim ama yani bu bir bebek için de geçerli. Yani ne bileyim mesela yeni emeklemeye başlayan bir çocuk düşün. Çocuk yerde emeklerken prize doğru gittiğinde birisi diyor ki ya gitsin çocuk ne var ki tutarız. Birisi de diyor ki hayır çok tehlikeli ebeveynlerden diğeri. Hayır. Yok kesinlikle o tarafa doğru emeklemesini istemiyorum. Buraya biz kapı yaptıralım. Hani düşünsene o çekişmeyi. Ve çocuk şu mesajı alıyor. Ben bir şey yapıyorum. Aslında çocuk orada garibim. Sadece keşfetmek istiyor. Ama çocuğun aldığı mesaj şu. Ben bir şey yapıyorum. Herhalde kötü bir şey yapıyorum. Çünkü bunu yapmaya başladığımda annem ve babam tartışmaya başlıyorlar. Birbirlerine seslerini yükseltiyorlar. Ortam geriliyor. Ve çocukların hani soyutlama becerileri olmadığı için bebeklerin, küçük çocukların, hani ergenliğin sonlarına doğru bunları kazandıklarını düşünürsek çocukların, gençlerin. Çocuk şunu düşünemiyor ya bu durumu benimle bir ilgisi yok. Kendi aralarında kuralları şey yapamadılar. Benlik bir şey yok ben devam.
Ben
Öyle bir
yürürüm.
şey ben yürüyeyim
Karar
buyurun.
verene kadar onlar ben yemek yiyeceğim.
Ben gidiyorum hacı falan. Böyle bir şeyleri yok. Çocuk orada şu mesajı alıyor. Benim yaptığım şeyler zaten ben merkezci bir durumda hani küçük bebekler çocuklar benim yaptığım şeyler inanılmaz etkiliyor etrafındakileri benim yüzümden diyor mesela işte boşanma olaylarında falan işte 0-6 yaşta falan çocuk hep şunu sorgular benim yüzümden mi oldu acaba hani bir kere ben topumla camı kırmıştım çok bağırmışlardı ya bana birbirlerine de bağır acaba ondan mı oldu? O yüzden de buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani sen yetişkin kafasıyla işlem yapıyorsun ama karşında bir bebek var ya da bir çocuk var. Hani o yüzden 0-18 ve şeye geri dönmek istiyorum. Hani dedim ya çocuğa o çocuğun anlayabileceği dilde. Eğer anlayamayacak düzeydeyse mesela biraz önceki bebek örneğimde o zaman müsbet bir şekilde önlem almak da yetişkinin görevi. Yani senin çocuğun küçücük işte 9 aylık, 10 aylık bir bebek yavaş yavaş emekliyor, sıralıyor, yürümeye geçecek belli ki. O zaman gerekiyorsa sen eşinle birbirini yemeden önce ya da çocuğuna bağırmadan önce oraya o kapıyı yaptır ya da prizlere koruyucu bir kilit taktır gibi. Bir de tabii çocuk gelişimi bilmek çok önemli. Çünkü neden diyorum ya hani çocuğun gelişim düzeyine uygun anlatmanız gerekir. Nasıl bileceksin? Senin çocuğunun neleri anlayıp neleri anlamadığını, neyi bilip neyi bilemeyeceğini, gelişim hakkında bilgi hazinemizi biraz doldurmamız gerekiyor. Yani o yüzden mümkün olduğunca benim ebeveynlere tavsiyem nitelikli yayınları, kitapları ya da işte alanın uzmanı kişilerin seminerlerini, eğitimlerini falan dinlemeleri, katılmaları yönünde. Çünkü hani çocuğa anlayabileceği düzeyin çok üstünde bir seviyeden bir açıklama getirirsek orada da onu kaybediyoruz. Çok altında bir açıklama getirirsek orada da onu kaybediyoruz. O gelişimsel uyumu, anne babanın çocuğa açıklamasıyla çocuğun gelişim düzeyi arasındaki o uyumu mutlaka yakalamamız lazım.
Ben zaman geçtikçe daha da emin oluyorum. Şey diyordum hep. Çocuk sahibi olmak için ehliyet verilmesi gerekiyor önce ebeveynlere diye. Şu an daha da emin oluyorum. Yani her gün geçtikçe daha da emin oluyorum. Gerçekten her de önüne gelen çocuk yapmamalı. Yani.
Yapmamalı. Yapmamalı,
Gerçekten.
yapmamalı. Yine bir yapman kuzum, ekmen kuzum
Evet.
moduna bağladım
Yani.
ama gerçekten öyle. Ebeveyn olanlar diyecekler ki haklı olarak ya biz bu kadar büyük bir sorumluluk olduğunu bilmiyorduk dünyaya getirdiğimizde. Çok haklılar. Burada tabii hani çocuklarla vakit geçirirken, onlarla her türlü iletişim sağlarken biraz da hani bu minvalde kantarın topuzunu kaçırıyormuşuz gibime geliyor. O da şöyle, hani anne baba oldum tamam artık ben otoriteyim. Böyle bir havaya girdiğimiz zaman o içimizdeki negatif ses, belki bizim ta anne babamızdan gelen o negatif öğretiler ya da negatif sesler, o yetersizlik duygusu çocuğumuzla kurduğumuz iletişime, etkileşime bir gölge düşürüyor. İşin işte negatifleştiği taraf biraz orası. Orada da pek düşünmüyoruz açıkçası bence yetişkinler olarak. Hani dur dur dur bir dakika. Ya anda çok kalamıyoruz çocuklarlayken onu anlatmaya çalışıyorum. Halbuki bence yapmamız gereken anda kalıp şunu demek. Dur bir dakika ya. Ya bu çocuğumun yaptığı şey beni neden bu kadar rahatsız etti? Bunun altında yatan benim fitilimi ateşleyen şey ne? Hani ilk yayınımızda da bahsetmiştik. Onu biraz düşünmek gerekiyor. Çünkü her seferinde çocuğu yargılayıcı ifadelerle ona yaklaştığımız zaman aradaki güven bağı sarsıldığı için zaten iletişim bırak arada anne çocuk baba çocuk bağı falan kalmıyor belli bir yaştan sonra. Sonra ne diyorlar işte ebeveynler işte ergen oldu artık hiç yanımıza gelmiyor odadan çıkmıyor ne bileyim
Acaba neden?
acaba neden? Tabii ergenliğin getirdiği bir hani
Ya
o
tabii.
arkadaş gruplarına daha çok
Evet.
teşne olma hali de var ama yani nereden getirdi o çocuk o paterni? Muhtemelen işte o doğduğu günden beri içinde büyüdüğü ebeveynlerinin onunla iletişim stilinden. Biraz bunu da hani çuvaldızı da kendimize batırmamız gerekir diye düşünüyorum.
Ama bilmiyorum ne kadar kolay kendi iç dünyasına dönmesi insanın öyle durumlarda. Yani çok uzun zaman gerekiyor gibi, üzerine çok çalışılması gerekiyor gibi. Yani herhangi birinin davranışının sendeki etkisini anlayabilmek ya da en azından onu sorabilmek. Acaba o kişi bana böyle yaptı, tamam. Onda bir problem var ama niye beni rahatsız ediyor öğrenmek bilmiyorum kolay mı? Yani
Zor, zor bir
çok
şey
zor.
bu. Yani ve
Evet.
derinlemesini kişinin kendisiyle biraz hasbihal etmesini gerektiren bir durum.
Evet.
Her ebeveyn için mümkün olmayabilir. Hani bunu bazen insan kendisi de yapamıyor. Yani destek alması gerekiyor bir
Evet.
sağlık profesyonelinden. Ama en azından şunu yapabiliriz. Pozitif ebeveynlik, pozitif disiplin kapsamında anda kalmaya odaklanabiliriz. Bir dakika, şimdi ben buradaki çocuğumun şu andaki şu davranışını değerlendiriyorum. Yani şu an market arabasının önüne yattı ve çığlık atarak fayansların üzerinde dönüyor. Ana odaklanmadığımız zaman çünkü ağzımızdan şöyle sözcükler çıkabiliyor. Sen hep böylesin, hep böyle yapıyorsun. Bir daha seni alışverişe getirmeyeceğim. Dolayısıyla ne oluyor? Çocuk şey diyor. Ha, hep mi böyleyim? Tamam,
O
okey o zaman.
zaman.
Üzerime yapıştı bu. Ben devam edeyim.
Evet.
Ya da işte şey fark ediyor çocuk. Yani annemle yapılacak şeyler, babamla yapılacak şeyler listesi var, yapılmayacak şeyler listesi var gibi gibi. Hani o zaman biz kendimizi de geriyoruz. Geçmişe gidiyoruz, sonra geri geliyoruz. Burada şunu da söylemek istiyorum. Hani çocuğun o anki davranışıyla ilgili bir sıkıntımız, bir derdimiz varsa arayı çok açmadan konuşmamız bu durumu biraz iyileştirebilir. Çünkü ertelediğimiz zaman 3 gün sonra çocuğa gelip de sen o gün niye kanepenin tepesinden zıpladın demenin hiçbir geçerliliği yok çocukta. Neden? Çünkü zaten garibim küçücük işte diyelim ki ne bileyim 2,5 yaşında, 3 yaşında ya yani hadi 10 yaşında olsun. Onun daha hani hafızası o kadar güçlü değil. Geriye dönük işlemlemesi o kadar bir yetişkininki kadar berrak değil. Geçmiş olay yani sen 3 gün sonra geldin, 3 gün önceki olayı kafasına kakıyorsun çocuğun. O yüzden hani anda kal, o andaki durumu değerlendir. Orayı çözmeye çalış. Hani senin derdin 7 gün önceki yaptığı bir şey olmasın. Buradan da hemen sosyal mesajımızı veririz.
Kamu spotu.
Kamu spotu.
Zaten bu program bizim sizinle yaptığımız bu program özellikle full kamu spotu yani hani öyle yapmayın, böyle yapmayın.
Ya aslında bu bundan da çok hoşlanmıyorum hani şey diye parmak sallamak gibi olmasın diyorum ya hep. Ama biz bence biraz tatlı bir yerinden ele alıyoruz. Hani bunlara dikkat edin diye.
Evet.
Ne olur dinleyenler öyle alsın. Çünkü biz ne yapmaları gerektiğini de söylüyoruz. Farkımız o bence.
Aynen öyle. Peki şey dediniz, çocuğa saygı duyması gerekiyor. Ya da saygı duyuyor pozitif ebeveynlikteki ebeveynler. Küçücük çocuk hocam, şimdi şeytan avukatlığını yapayım. Küçücük çocuk neyine saygı duyacağız ya onun? Yani...
Ne biçim konuşuyorsun sen?
Böyle düşünen elbet vardır.
Seni bak bir elime geçirirsem neler söyle. Pozitif ebeveynliğe pozitif şiddet molası oldu biraz. Ya şöyle Meriç'cim. Kendimizden düşünelim. Hı-hı. Saygının olmadığı bir yerde sevgi büyüyebilir mi?
Tabii ki büyümez.
Çünkü saygı davranışlarımıza yansır. Sevgi davranışlarımıza yansır. Yani şimdi ben seni çok seviyorum Meriç'cim diyeyim. Alayım seni duvardan duvara vurayım. Sürekli sana kötü şeyler yaşatayım ama sen her böyle ağladığında, kendini geri çektiğinde, huzursuz hissettiğinde değil mi? Ay Meriç neyin var senin? Ben seni çok seviyorum kuzum. Hı-hı. Niye böyle Hı-hı. oldun sen? Hı-hı. Değil mi? Ne zaman ki ben sana saygı duyarım, o zaman o sevgi orada yeşillenir, çiçeklenir. Öbür türlü kurur kalır. O yüzden hani bebeklikten itibaren mesela ne deriz işte bebeğin bir odası olsun, odası olduğunu bilsin, yatağı olduğunu bilsin. Hani anneyle o yavaş yavaş ayrışma dönemi geldiğinde onlara bunları tanıtın. Neden diyoruz? Hani hem güvenli ayrışmayı sağlamak için hem de çocuk artık yavaş yavaş o da anlıyor anneden babadan farklı bir birey olduğunu. Dolayısıyla kendi sınırlarını keşfeden çocuk başkalarının da sınırlarını keşfediyor. Fiziksel olarak, psikolojik olarak, ne bileyim sosyal olarak. Ve saygı görmediğini düşündüğü durumlarda ne olacak ileride? Muhtemelen özgüveni düşük, özbenlik saygısı düşük bir birey olarak devam edecek hayatına. Hı-hı. O yüzden işte ta bebeklikten itibaren saygı duymak, hatta işte mahremiyeti konusunda özen göstermek, seçimlerine saygı duymak, kendisini tehlikeye sokmadığı sürece onun taleplerini, isteklerini dinlemek çok önemli. Çünkü ebeveynler olarak ya da yetişkinler olarak bazen şunu da yapabiliyoruz. Hani çocuk bir şey istediğinde bizden, bir şey talep ettiğinde veya bir şey yaptığında, olumlu olumsuz neyse, bu saygı meselesini çok gözetmediğimiz için bazen çocuğun her yaptığını söylediğini kendimize tehdit olarak algılıyoruz. Sanki bizde bir karşı çıkış, baş kaldırı, böyle protest müziğin doğuş yılları, 90'lar. Böyle bir şey her zaman için yok. Hani bir ergen döneminde, ergenlik döneminde bir çocuktan bahsediyorsak belki ama hani ön ergen. Ama yani 2 yaşındaki, 1,5 yaşındaki bir çocuğun seninle ne gibi bir derdi olabilir? Ey yetişkin sorarım sana. Çocuk orada aslında bize kendi ihtiyacını anlatmak istiyor. Kendi istediği şeyi aktarmak istiyor. Bazen saygı göstermediğimiz için çocuklara şöyle düşünebiliyoruz. O ne bilir ki? Onun için en doğru olanı ben bilirim. Ha şey anlamında doğru. Biz alan tutucular olarak güvenliklerini sağlamakla yükümlüyüz çocukların. Ama bu demek değil ki her taleplerini, her isteklerini geri çevireceğiz. Onlara hani bir hiçmiş gibi davranacağız. Bu çok doğru değil. Ya, o noktada da biraz empati yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Hani hem bu saygıyı tesis edebilmek için hem de pozitif ebeveyn olma yolunda bir adım atabilmek için. O da şöyle hani ben böyle görüyorum. Hani şey geldi burada da aklıma. Sen de onu gördün mü bilmiyorum. İşte bir fotoğrafçı tilkilerin mi fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Mirketlerin mi?
Mirket. Evet.
Fotoğrafçı tutmuş gözüne lensi çekiyor. O karşı taraftan mirket gelmiş. O da lensin öbür ucunda fotoğrafçıya bakıyor. Çocuklarla yaşadığımız durumlarda çoğu zaman böyle oluyor. Biz bir taraftan bakıyoruz, onlar bir taraftan bakıyor. Yani o yüzden çok da gerilimi tırmandırmadan, belki hani tamam kendi yere attın şu anda, bağırıyorsun. Neyi almak istiyorsun? Bunu sormak bile o çocuğa saygı duymaktır aslında. Onun ihtiyacına saygı duymaktır. Çocuk belki diyecek ki işte araba istiyorum, cips istiyorum. Neyse ne. Bu soruyu sorduktan sonra zaten çocuğa empati kurup neden bu kadar çok istiyorsun dediğimizde. Yani neden bunun olmasını bu kadar istiyorsun dediğimizde, çocuk anlattıkça zaten ya kendisi durumun mantıksızlığını kavrıyor, gülerek başka bir şeye ilgisi dağılıyor. Ya da gerçekten anlatıyor. Çünkü işte ben arabam kırıldı evde, bu da onunla aynı renk. Ben onun için illa bunu almak istiyorum. Çocuk nedenini anlatıyor. Ha sonrasında oturup konuşuruz. Anlayabileceği düzeyde neden o arabayı alıp almayacağımızı anlatırız. Ama daha işin başında bence çocuğa saygı duymazsak ve empati yapmazsak, biraz da onun gözünden görmeye çalışmazsak, sanki o hani sevgi bağını biraz böyle inceltmiş oluyormuşuz gibi bir his var içimde. Ona dikkat etmemiz güzel bir nokta olabilir çocuklarla iletişim kurarken.
Yani bu aslında saygı duymak, bir yandan da çocukla iletişim kurmak, onu anlamaya çalışmak yani. Çünkü birey olduğunu kabul ediyorsun çocuğun. Hayır. O da aslında hani çocuk zaten o yaşta kendisinin birey olup olmadığını daha algılayamıyor ya. Ebeveynler aslında çocuğun birey olduğunu algılaması da gerekiyor. Bence ebeveynler de, bazı ebeveynlerde o problem de var. Çocuk benim çocuğum ve ben ne istiyorsam onu yapacak. Çünkü hani sanki o çocuk bir birey değil gibi davranıyorlar.
Evet, ve sonra ne oluyor biliyor musun? Yıllar geçiyor, bu çocuk ergenlik çağına geliyor. Şöyle şeyler geliyor işte, benim çocuğum okulda akran zorbalığına uğruyor ve kendi koruyamıyor. Yani geriye dönük incelediğinde aile sistemini, özellikle de senin dediğin gibi bir patern varsa, çocuğa başından beri hiç saygı duyulmadıysa, ya şu soruyu sorasım geliyor bazen benim de. Sen kendi çocuğuna saygı duyup bir birey olarak görmemişsin ki bir başkası nasıl görsün?
Doğru.
Hani senin önce bunu yapman gerekir. Hani o yüzden aman dikkat edelim buna. Çünkü ya empati yapmak için de biraz şunu da düşünmek lazım. Birisi bana böyle davransa ben ne hissederdim? Ama buradan da şey çıkarılmasın, hani çocuğum evi yakacaktı hocam, çakmak istedi verdim. Niye? Çünkü ben ona saygı duyuyorum. Hani ben... Babacığım bir litre benzin bir de çakmak alabilir miyim? Hani böyle bir şey değil anlatmak istediğimiz. Umuyorum mesajlar net gidiyordur. Hani onun ve etrafındakilerin can güvenliğini tehlikeye atmayacak, onun hayatını, psikolojik sağlığını zora sokmayacak şeyler için bu dediklerim. Yani hani dediğim gibi biraz empati kurmak çocukla, biraz saygı duymak çok önemli. Tabii şimdi ebeveynler dinleyince diyecekler ki kolaysa gelin ikiniz bir saat bizim çocuğa bakın.
Çok, ama çok haklı değiller mi?
Haklılar. Arayın geliriz. Ben Ankara'dayım. Meriç Amerika'da.
Ben Amerika, evet. Benim ona uçak masraflarımı karşılarlarsa gelirim.
Arayın bizi, gelelim, podcast oldu, reklamımız da yaptı. Şimdi ebeveynlerin de çok haklı olduğu noktalar var. Şu pozitif ebeveynlikle ilgili bir adımları ya da işte bu küçük küçük verdiğim stratejilere bir değineyim. Onların da o ihtiyaçlarına geleceğim. Merak etmeyin sevgili ebeveynler. Sizin için de buradayız. Yani çocuğun tarafını daha çok tutuyoruz ama sizin, evet, için de buradayız. Mehmet'ciğim, bu noktaya kadar hep çocukla iletişimde pozitif disiplin yolunda neler yapmalıyız, nelerden daha çok kaçınmalıyız, ne yaparsak çocuğumuza yararı olur, biraz bunlardan bahsettik. Ama tabii hayaller ve gerçekler, ebeveynler her zaman için de tüm bu basamakları uygulayacak zamanı, sabrı, kaynakları bulamayabiliyor. O nedenle biraz da ebeveynlerin gözünden bu süreci nasıl kolaylaştırabiliriz, onları konuşmak lazım. Ama tabii süre kısıtlılığı yüzünden onu bir sonraki bölüme bırakalım istiyorum.
Olur.
O yüzden burada bitirebiliriz sanki.
Tamam. Yani o zaman başka eklemek istediğiniz şeyler var ama bu bölümde değil mi?
Değil.
Doğru mu
bu
anladım?
Değil. Doğru. Hep bizim sürpriz sonumuz olsun. Sürpriz sonlu olalım biz Meriç. Öyle olur. Olsun istiyorum.
Tamam. O zaman kapatmak için eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım.
Kapatmak için şunu söyleyebilirim. Kendinize ve çocuğunuza karşı pozitif olun efendim. Ve sevgiyle kalın.
Çok pozitif bir bölüm oldu. Zaten evet. İsmi de pozitif ebeveynlik. Umarım bu böyle birilerine ulaşıyordur ve birileri ya evet ben aslında böyle davranmalıyım diyordur. Zaten amacımız bunu yapmak. Umuyorum ki ulaşır. Umarım. Öyleyse herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın, bilimle kalın.